Ayrım 32.
İnsan kadere iyice boyun eğdiğinde mutlu olmak için ufacık şeyler bile ona yetiyor. Üstelik tam da ailenin namusunu nasıl kurtaracağını bilemediği bir sırada bu kudurmuş kadının sözünü kesebilmek için kim bilir ne büyük bir güç sarf etmem gerekecekti. Ne roldü ama. Üstüne üstlük bir de bağıra çağıra yapıyordu bunu. Her kürtajdan sonra tecrübelerim bu yöndeydi. Aynı şekilde çıkıyordu sahneye. Tabii her seferinde daha iyisini yapacak şekilde deneyim kazanarak. Bunu dilediği kadar sürdürebiliyordu. Bugün belli ki çok daha büyük bir etki yaratmaya niyetliydi. Sanırım o, yani anne diye düşündüm onu izlerken. O da hoş bir mahlukmuş bir zamanlar, balık etindeymiş eskiden. Ancak o, doğanın gerçekten de olağanüstü bir başarıyla yoğunlaştırılmış bir mahremiyetiyle donattığı kızına kıyasla daha sözeldi, fazlasıyla enerji tüketiyordu, fazla gösterişe kaçıyordu. Aslında bu konular henüz hak ettikleri olağanüstü ilgiyle incelenmiş değiller. Anne, kızının bu konudaki hayvani üstünlüğünü seziyordu ve onu kıskandığı için kızının unutulmaz derinliklere kadar kendisini düzdürtme ve kıtalar dolusu doyuma ulaşma yöntemiyle ilgili her şeyi içgüdüsel olarak reddediyor, mahkum ediyordu. Öyle ya da böyle, facianın gösteriş kısmı onu kendinden geçiriyordu. İnleyen nameleriyle el koyuyordu onun yüzünden koro halinde çarşaflamakta olduğumuz bu sıkışmış daracık dünyamıza. Onu oradan uzaklaştırmayı düşünmek için de artık iş işten geçmişti. Bunu yine de denemeliydim aslında. Bir şeyler yapmalıydım. Bu benim görevimdi, öyle ya. Ama otururken fazlasıyla rahat, ayaktayken de fazlasıyla rahatsızdım. Onların evi Enroll'lerinkinden biraz daha neşeliydi. Bir o kadar çirkin ama daha rahat. Ilık, orası gibi boğucu değildi. Sadece çirkin, kendi halinde. Yorgunluktan perişan olmuş bakışlarımı odadaki nesneler üzerinde gezdirebiliyordum. Ezelden beri ailenin mülkiyetinde olan değersiz ufak tefek eşyalar, özellikle de artık mağazalarda bile eşi benzeri bulunmayan o pembe çıngıraklı kadife şömine süsüyle Napoliten dondurmalı bisküvileri çağrıştıran o Napoli usulü porselen heykelcik ve taşrada yaşayan teyzelerden birinde de mutlaka bir kopyası bulunan yanlamasına aynalı dikiş kutusu. Anneyi ne yatağın altında oluşmakta olduğunu gördüğüm kan gölünden ne de hala dakik olarak süzülen kan damlalarından haberdar ettim. Nasıl olsa tek yapacağı şey daha da çok bağırmak olacaktı ve bana daha fazla kulak asacağı da yoktu. Asla yakınmaktan ve verip veriştirmekten vazgeçmeyecekti o. Kendini bu işe adamıştı. Oldu olacak en iyisi susmak ve pencereden dışarısını seyretmek. Gecenin gri kadifemsi gölgelerinin daha şimdiden karşı taraftaki caddeyi ev ev ele geçirişini izlemekti. Önce daha küçükleri, sonra diğerleri, nihayet daha büyükler ele geçiyordu. Ardından da bunların arasında koşuşturan, en sonunda karanlıkta karar kılmadan önce iki kaldırım arasında duraksayan insanlar. Gitgide daha silik, belli belirsiz ve bulanık. Daha ötede, surların bile çok daha ötesinde, gölgenin açıklarında sıra sıra zincirleme lambacıklar çivi gibi boydan boya dizilmişti. Kentin üzerine sünger çekmek için daha başka küçük ışıklar da vardı. Yeşil ışıkların arasında parlayan, yanıp sönen kırmızı ışıklar, hep gemiler ve gemiler yine her bir taraftan, kulenin arkasında gecenin büyük kapılarının açılmasını beklemeye gelmiş titrek, koca bir filo. Eğer şu anne kendine azıcık olsun soluklanma süresi tanısaydı, hatta uzunca bir sessizlik, o zaman hiç olmazsa kendimizi kaptırıp her şeyden vazgeçebilirdik, yaşamak zorunda olduğumuzu unutmaya çalışabilirdik. Ama beni köşeye kıstırıyordu. Ona bir lavman yapsan nasıl olur doktor bey? Ne dersiniz? Ne evet dedim ne de hayır. Ama bir kez daha, madem söz hakkı bana geçmişti, derhal hastaneye yatırılmasını tavsiye ettim. Yanıt niyetine daha da tiz, daha kararlı, daha keskin, farklı ciyaklamalar yükseldi, yapacak bir şey yoktu. Ağır ağır kapıya yöneldim, usulca, artık yatakla aramıza gölge girmişti. Kızın çarşafların üstünde duran ellerini neredeyse seçemez olmuştum. Çarşaflar kadar soluk olmalarından olsa gerek. Geri dönüp nabzını yokladım. Az öncekinden daha cılız, daha belli belirsizdi. Ancak kesik kesik soluk alabiliyordu. Ben hala kanın parkeye damlayışını gayet belirgin biçimde duyabiliyordum. Gitgide yavaşlayan sesi, gitgide zayıflayan bir saatin çalışmasını duyar gibi. Yapacak bir şey yoktu. Önüme düşen anne bana kapıya kadar eşlik etti. Aman doktor bey diye tembih etti bana. Kendinden geçmişçesine, ne olur bundan kimseye bahsetmeyeceğinize söz verir misiniz bana? Emi, bana yalvarıyordu. Bakın ant verdirdim ona göre, tamam mı? İstediği her sözü verdim ona. Elimi uzattım. Vere vere 20 frank verdi. Kapıyı ardımdan kapattı gıdım gıdım. Aşağıda Bebert'in teyzesi zemin ve zamana uygun yüz ifadesine takılmış beni bekliyordu. Durum kötü demek diye meraklandı. Beni oracıkta aşağıda en az yarım saattir beklediğini anladım. Alışılageldik komisyonu alma derdindeydi. 2 frank. Ödemeden kaçmayayım diye. Peki ya enrollerde orada her şey yolunda gitti mi diye öğrenmek istedi. Onlar için de bir bahşiş koparmayı umuyordu. Bana ödeme yapmadılar diye yanıtladım. Doğruydu da. Yüzünde hazır ettiği gülümsemesi teyzenin dudak bükmeye dönüştü. Benden kuşkulanıyordu. Öyle şey olur mu hiç doktor? İnsan yaptığı işin karşılığını almayı nasıl başaramaz? Böyle yaparsanız insanların sizi saymalarını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Ya günü gününe para peşin kırmızı meşin ya da üstüne bir bardak su için. Bu da doğruydu. Savuştum. Yola çıkmadan önce ocağa fasulye koymuştum. Hazır hava kararmışken tam sırasıydı şimdi gidip sütümü almanın. Gündüz vakti sırıtıyordu insanlar elimde süt şişesiyle bana rastladıklarında. Öyle ya, demek ki hizmetçim yok. Derken kış uzadıkça uzadı, aylar ve haftalar sürdü. Her şeyin dibine yerleşen pustan ve yağmurdan bir türlü kurtulamaz olduk. Hasta eksik olmuyordu ama aralarında vizitesini ödeyebilecek durumda olan ya da ödemeyi kabul eden pek yoktu. Tıp nankördür. Zenginler size takdim ettiklerinde uşak yerine konmuş olursunuz. Fakirler aynı şeyi yaptıklarında ise hırsız muamelesi görürsünüz. Vizite mi? O nasıl söz öyle? Zavallı hastalar zıkkımlanacak ve sinemaya gidecek mangıra bile muhtaçken bu yetmiyormuş gibi bir de ceplerinde kalanlara el koyup viziteye mi dönüştürecektiniz yani? Üstelik tam da fenalık geçirdikleri bir sırada. Olacak iş değildi bu. Üstünde durmuyordunuz o zaman. Yufka yürekli oluveriyordunuz ve tabii batıyordunuz. Ocak ayı kirasını karşılamak için önce büfemi sattım. Yer açmak amacıyla diye açıkladım mahallelilere. Yemek odamı kültür fizik salonuna dönüştürmek adına. Kime yutturabildim acep? Şubat ayında vergi borçlarımı temizlemek için bu sefer de bisikletimi ve Molly'nin giderken bana vermiş olduğu gramofonu okuttum. No More Worries şarkısını çalıyordu. Melodisini hala unutmam. Elimdeki, avcumdaki buydu. Plaklarıma gelince, Bezin onları uzun süre dükkanında sakladı ama bir süre sonra yine de satmayı başardı. Daha da zenginmişin izlenimi yaratmak için havalar düzelir düzelmez kendime bir araba alacağımı ve bu yüzden de peşinen biraz nakit para biriktirdiğimi yaydım sağa sola. Aslında adam gibi hekimlik yapabilmek için bende eksik olan şey cüretti. Aileye çeşitli tavsiyelerde bulunduktan ve reçetemi yazdıktan sonra kapıya geçirildiğimde sırf ödeme anından birkaç dakikalığına daha sıyrılabilmek için bir sürü ipe sapa gelmez yorum yapmaya başlıyordum. Orospuluk yapmasını bilmiyordum. O kadar sefil, o kadar leş gibiydiler ki müşterilerimin çoğu aynı zamanda da öyle bir ters ters bakıyorlardı ki bana vermeleri gerekecek olan o 20 frankı nereden bulacaklarını hep merak eder dururdum. Bir de acaba buna karşılık beni öldürüp öldürmeyeceklerini. Oysa benim de o 20 franka az ihtiyacım yoktu. Ne utanç verici durum. Hala yüzüm kızarır. Kızarmaya da devam edecek. Vizite. Buna hala böyle havalı adlar takmaya devam ediyordu meslektaşlar. Mide değil işkembe. Sanki bu sözcük o ödemenin benimsenmesine yetiyordu ve artık açıklanmaya muhtaç olmaktan çıkarıyordu. Ayıp demeden edemiyordum kendi kendime ve bundan kurtulmanın yolu yoktu. Her şey açıklanabilir elbette. Bunu ben de biliyorum. Ne var ki fakir fukaranın 100 parasını almış olan kişi artık ömrü billah 5 para etmez iğrenç herifin teki olarak kalmaya mahkumdur. Zaten o zaman bu zamandır ben de artık herkes kadar iğrenç olduğumdan eminim. Öte yandan sanmayınız ki o 100 paralarıyla ve 10 franklarıyla çılgınlıklar yaptım, karı kız çağırdım. Hayır. Çünkü nasıl olsa o paranın büyük bir kısmına ev sahibi el koyuyordu. Ama olsun, bu bir mazeret değildir. Keşke öyle olabilseydi tabii. Ama değil işte. Ev sahibi dediğin bok üstü boktur. O kadar. İçimi kemirmekten ve mevsimin dondurucu sağanaklarında ıslanmaktan bu sefer ben de ince hastalığa yakalanmışa dönmüştüm. Kaçınılmaz olarak. Hemen hemen tüm yaşam zevklerinden vazgeçmek zorunda kalırsanız olacağı budur. Sağdan soldan yumurta da satın alıyordum ara sıra ama aslına bakarsanız ana gıdam bakliyattı. Pişmesi zaman alıyordu. Hasta muayenelerimden sonra kaynarken başında durmak için saatlerimi mutfakta geçiriyordum ve birinci katta oturduğum için buradan güzel bir arka avlu manzaram vardı. Arka avlular bitişik nizam evlerin kuytu zindanları gibidir. Az vaktim olmadı benim. O kendi arka avlumu seyretmek için, özellikle de oradan gelen sesleri dinlemek için. Onları çevreleyen 20 küsür evin bağırtısı, çağırtısı, hatta bir daha asla göremeyecekleri baharın ardından kapıcı dairelerindeki kafeslerinde küflenirken umutsuzca cik cik eden küçük kuşlardan yükselen sesler bile işte oraya düşer. Orada parçalanır ve oradan yankılanırlar. Tuvaletlerin dibinden, zaten tuvaletlerin hepsi de bir aradadır orada, dipteki gölgeli bölümde kapıları hep ardına kadar açık, hep kırık dökük. Karılı erkekli yüz sarhoş bu tuğlalarda yaşarlar ve kibirli didişmeleriyle, yalan yanlış ve taşkın küfürleriyle avludaki yankıyı beslerler. Özellikle de cumartesi öğle yemeklerinden sonra. Ailelerin yaşamının en civcivli anıdır bu. Açar ağızlarını birbirlerine meydan okurlar, kafaları kıyak. Baba sandalyeyi kullanır, hem de ne ustalıkla, balta gibi, anne de köseyi sağlar, pala gibi. O zaman da altta kalanın canı çıksın, olan ufaklığa olur. Silleler, ortalıkta kendini savunamayan ve karşılık veremeyen ne varsa hepsini duvara yapıştırır. Çocuklar, köpekler ya da kediler. Üçüncü şarap kadehinden sonra en kötüsünden, ağzı kara olanından ilk önce köpeğin canı yanar, şiddetli bir topuk darbesiyle ayağı ezilir. Görsün bakalım insanlarla aynı anda karnı acıkmak neymiş. Karnı deşilmiş gibi bıyaklayarak yatağın altından kayboluşunu izlemek çok güldürür onları. Tetik çekilmiştir artık. Çakır keyif kadınları tahrik etmede hayvanların çektiği acı gibisi yoktur. İnsan her an elinin altında bir boğa bulunduramaz ki. Böylece tartışma yeniden alevlenir, bir hezeyan gibi karşı konulmaz, misillemeci, burada başı çeken kadındır, bir dizi cırtlak çağrıyla kocasını mücadeleye davet eder. Ardından da girişirler birbirlerine. Kırılıp dökülen eşyalar ufalanır, gürültüsünü patırtısını avlu toplar, yankısı gölgenin etrafında dolanır. Dehşet içindeki çocuklar ciyak ciyak bağırırlar. Anne ve babanın içinde neler olduğunu keşfederler. Bağırdıkça şimşekleri kendi üzerlerine çekerler. Günler boyunca beklerdim bu aile kavgası seanslarından sonra zaman zaman olup biten o şeylerin yeniden olmasını. Üçüncü katta penceremin önünde olup bitiyordu her şey, öteki taraftaki evde. Hiçbir şey göremiyordum ama gayet iyi duyabiliyordum. Her şeyin sınırına gelindiği bir nokta vardır. Bu her zaman ölüm değildir. Hatta çoğu kez başka bir şeydir. Yeterince beter. Özellikle de çocuklar söz konusuysa. Orada yaşıyordu bu kiracılar. Tam da avluda gölgenin solmaya başladığı yerin hizasında. Anne ve baba yalnızken bu işlerin olduğu günlerde önce uzun süre kavga ederlerdi. Ardından da uzun bir sessizlik çökerdi. Hazırlık safhasıydı bu. Ardından ilk hedef küçük kızları olurdu. Onu çağırırlardı. O da anlardı. Hemen ağlayıp sızlanmaya başlardı. başına gelecekleri biliyordu. Ses tonuna bakılırsa en az bir 10 yaşında olmalıydı. İkisinin birlikte ona neler yaptıklarını vukuatı defalarca dinledikten sonra ancak anlayabildim. Önce onu bağlıyorlardı, uzun sürüyordu bağlanması. Bir ameliyata hazırlar gibi. Bu onları tahrik ediyordu. Seni küçük leş parçası diye küfrediyordu erkek. Seni gidi küçük kaltak seni diyordu anne. Seni yola getireceğiz kaltak diye bağırıyorlardı ikisi birden ve daha neler neler. Aynı zamanda ona yönelttikleri daha nice suçlamalar. Herhalde kendi uydurdukları şeyler. Onu yatağın dikmelerine bağlıyor olmalıydılar. O sırada çocuk kapana kısılmış bir fare gibi mızıl mızıl mızıldanıyordu. Ne yaparsan yap, sen küçük kancık yırtmayacaksın bu işten. Hiç heveslenme, yırtamayacaksın işte diye bağırıyordu yine anne. Sonra da bir sürü hakaret yağdırıyordu sütçü beygirine söver gibi kendinden geçmiş. Konuşma anne diye yanıtlıyordu ufaklık usulca. Konuşma anne, döv beni anne ama konuşma anne. Yırtamıyordu ve yiyordu marizi eşek sudan gelinceye kadar. Yanılmadığımdan iyice emin olmak için, olup bitenin gerçekten de bu olduğundan emin olmak için sonuna kadar dinliyordum. Bunlar devam ettiği sürece fasulyelerimi yiyemezdim. Pencereyi de kapatamazdım. Tavşan boku gibiydim. Elimden bir şey gelmiyordu. Sadece orada dikilip dinliyordum her zamanki gibi, her yerde olduğu gibi. Öte yandan bu tür şeyleri dinlerken bir yandan da güç topluyordum sanırım. Daha öteye gitmeme yarayacak bir güç, tuhaf bir güç ve bir dahaki sefer. İşte o zaman henüz duymamış olduğum ya da daha önce anlamakta güçlük çektiğim daha başka yakınlamaları dinlemek amacıyla bir dahaki sefer daha da aşağılara inebilecektim. Çünkü sonuna kadar gittiğinizde hala duymamış ya da anlamamış olduğunuz daha başka yakarışlarda bulunuyordu sanki. Artık onu, yani kızlarını çığlık dahi atamayacağı derecede pataklamalarından sonra kız yine de azıcık da olsa bağırıyordu, her nefes alışında kesik kesik. Derken adamın şöyle dediğini duyuyordum tam da o sırada. Sen gel bakayım koca kız, çabuk gel şöyle, mutluluktan uçuyordu. Bu şekilde seslendiği kişi anneydi ve ardından da yandaki kapı onların arkasından sertçe kapanıyordu. Bir gün kadın adama şöyle dedi. Duydum onu. Ah Julien, seni seviyorum. O kadar seviyorum ki bokunu bile yerdim. Hatta bana nah bu kadar kalın boklar sıtsam bile. Bu ikisi böyle sevişiyorlarmış. Kapıcıları anlattı bana. Mutfakta lavaboya yaslanarak yapıyorlarmış bu işi. Başka türlü olmuyormuş. Onlar hakkında tüm bu şeyleri yavaş yavaş öğrendim sokakta. Onlarla karşılaştığımda üçü birlikteyken dikkat çekecek bir özellikleri yoktu. Gerçek bir aile gibi geziyorlardı. Onu, yani babayı, dükkanının cemekanının önünden geçerken görüyordum. Poncare bulvarının köşesinde baş satıcısı olduğu hassas ayaklar için ayakkabı evinde. Avlumuz çoğu kez yalnızca özgünlükten mahrum biçimsizlikler sunuyordu insana. Özellikle de yazın gürleyen tehditler, yankılar, dayak sesleri, heceler, anlaşılamayan küfürler. Güneş asla dibe kadar ulaşmıyordu. Sanki mavi gölgelerle boyanmıştı avlu. Hayli kalınca özellikle de köşelerde. Orada kapıcıların küçük helaları vardı arı kovanlarını andıran. Geceleyin çiş yapmaya gittiklerinde çöp kutularına çarpıyordu kapıcılar. Bu da avluda gök gürültüsünü andıran seslerin yankılanmasına neden oluyordu. Birkaç parça çamaşır iki pencere arası kurumaya çalışıyordu. Akşam yemeğinden sonra sıra kaba kuvvet gösterilerinde olmadığında daha çok at yarışlarıyla ilgili tartışmalar yankılanıyordu. Ama bu sportif polemikler de çoğu kez epey kötü biçimde sille tokat sonuçlanıyordu ve her seferinde pencerelerin en az birinin arkasında şu ya da bu bahaneyle insanlar eninde sonunda birbirlerinin kafalarını kırıyorlardı. Yazın aynı zamanda her şey buram buram kokardı. Avluda hava diye bir şey kalmıyordu, yalnızca kokular. Diğer hepsinden baskın çıkıp yarışı önde bitiren hem de açık ara karnabahar kokusudur. Bir karnabahar ön helaya bedeldir. Helalar taşmış olsa dahi. Tartışma götürmez. İkinci kadın helaları sık sık taşardı. O zaman da eşeleyici hezaran bastonuyla 8 numaranın kapıcısı Sezan ana çıka gelirdi. Onun kılıç çalarcasına çabalayışını izlerdim. Öyle öyle sohbet etmeye başladık onunla. Ben sizin yerinizde olsaydım diye öğüt veriyordu bana. Hamile olan kadınları usulca bu yükten kurtarırdım. Bu mahallede önüne gelenle yatan o kadar çok kadın var ki gözlerinize inanamazsınız. Emin olun etekleri zil çala çala başvururlar size. Bana düşen size söylemesi. Bu iş küçük memurlara varis tedavisi uygulamaktan iyidir. Üstelik para peşin. Sezan ana tüm çalışan insanları bayağı küçümserdi. Nereden edindiğini bilmediğim aristokratlara özgü bir biçimde. Bu kiracılar da her dakika hallerinden şikayet ederler. Gören de onları hapishane mahkumları sanır. İlle de herkesi huzursuz edecekler. Bakarsınız helaları tıkanmıştır. Bir başka gün gaz kaçağı vardır. Ya da mektuplarını birileri onlardan gizli açıyordur. İşleri, güçleri hırgür. Hepsi de bok yedi başı yani. Hatta biri gitmiş kirasını yatırdığı zarfa tükürmüş. Bakın yediği naneye. Çoğu kez vazgeçmek zorunda kalıyordu Sezan anne. Helaların tıkanıklığını açmaktan bile o kadar zor işti yani. İçine ne koyuyorlar bilmiyorum ama bir kurudu mu hapı yuttuk. Bilirim. Hep iş işten geçtikten sonra haber verirler. Mahsus yapıyorlar tabii. Daha önce çalıştığım yerde o kadar katılaşmamıştı borulardan birini eritmek gerekti. Kim bilir neler zıkkımlanıyorlar bunlar. Çift porsiyon belli ki. Kim ne derse desin yeniden başlamamın esas nedeninin Robinson olduğu fikrinden beni kolay kolay vazgeçirmeniz söz konusu olamaz. Önceleri o sıkıntıların üstünde fazla durmamıştım. Hala o hasta senin, bu hasta benim, sağda solda sürtmekteydim. Ne var ki eskisinden daha fazla endişeli olmaya başlamıştım. Giderek artan dozda, tıpkı New York'taki gibi, ardından da her zamankinden bile kötü uyur olmuştum. Dolayısıyla onunla yani Robinson'la yeniden karşılaşmak beni bayağı sarsmıştı ve sanki nükseden bir tür hastalık etkisi yaratmıştı. Her tarafına acı bulaşmış suratıyla sanki bana tatsız bir düşü geri getirmişti. Uzun yıllardır bir türlü kurtulamadığım bir düş. Sırf bu yüzden iki lafı bir araya getiremez haldeydim. Damdan düşercesine çıkıvermişti tam karşıma. Ne yapsam kurtulamayacaktım. Buralara kadar gelip izimi sürdüğü besbelliydi. Buna karşılık ben onu yeniden görmek için en ufak bir çaba sarf ediyor değildim elbette. Nasıl olsa yine gelecekti ve beni bir kez daha kendisinin o pis işlerini düşünmeye zorlayacaktı. Şu an zaten her şey bana onun o pis varlığını düşündürüyordu yeniden. Hatta pencereden seyretmekte olduğum sokakta öylesine yürüyen sıradan bir görüntü çizen şu insanlar bile kapı aralarında sohbet ederek birbirlerine sürtünerek aklıma hep onu getiriyorlardı. Ben gayet iyi biliyordum. Biliyordum neyin peşinde olduklarını, zararsız görüntülerinin altında o insanların neler sakladıklarını. Öldürmekti tek dertleri. Öldürmek ve birbirlerini öldürmek bir çırpıda değil elbette ama tıpkı Robinson gibi yavaş yavaş ellerinin altında ne bulurlarsa onunla eski üzüntüler, yeni sefaletler, henüz adı konmamış nefretler ya da yekten savaş yoluyla üstelik her şeyin her zamankinden de çabuk olup bitmesini temenni ediyorlardı.